Ayrım 6.
Pyotr fırsat kolluyor, Stepan'ın çevresinde ölüm dolaşıyordu. Fırsatı eline geçirdiği an Stepan'ın beynini dağıtıp deşine Divina'nın kıyısına sermeye hazırdı. Ama çok geçmedi, Stepan bir gün bir Alman ileri karakolunu ele geçirmeye gitti. Bir daha da dönmedi. Onunla giden kazakların dediğine göre tam dikenli teli keserlerken Almanlardan biri duymuş, bir el bombası fırlatmış. Kazaklar üzerine saldırmışlar. Stepan yumruğunu savurduğu gibi adamı yıkmış yere. Tam o sırada bir nöbetçi üzerlerine ateş etmiş. Stepan yıkılmış. Kazaklar ikinci nöbetçiyi süngülemişler. Stepan'ın yumruğuyla kendinden geçen Alman'ı sürükleyip götürmüşler. Stepan'ı da alacaklarmış ama çok ağırmış, bırakmışlar orada. Stepan yalvarıyormuş. Kardeşler, bırakmayın beni burada ölmeye. Yoldaşlar, ne diye bırakıyorsunuz beni burada? Tam o sırada bir makineliden bir kurşun sağanağı yağmış üzerlerine. Kazaklar sürüne sürüne kaçmışlar. Kardeşler diye haykırıyormuş Stepan arkalarından. Ama ne yapalım yani? Önce kendi canını kurtaracaksın, sonra başkaları. Pyotr Stepan'ın akıbetini öğrenince birden ferahladı. Çok acıyan bir çürüğün üzerine ekmek içi konmuş gibi. Ama yine de kararını verdi. İzne gittiğinde gösterecekti o Darya'ya. Stepan değildi o. Dayanamazdı o öyle şeye. Önce öldürecekti Darya'yı. Sonra vazgeçti. Öldüreyim kancığı. Onun yüzünden mahvolsun hayatım, iyi mi? Kodes'te çürüyeyim. Çalışıp çabalayıp kazandığım onca şey gitsin elimden. Yitireyim hepsini. Yağma mı var? Karısını dövmeye karar verdi. Öyle bir dövecekti, kadın bir daha kuyruğunu oynatmayı aklından bile geçiremeyecekti. Gözünü patlatacağım yılan, dedi kendi kendine. Kimse yüzüne bakmayacak. Divina nehrinin sarp, kirli yakasına yakın siperlerde oturuyordu. Sonbaharın buruş buruş edip koduğu ağaçtı, ottu, hepsini sabah donu çaldı. Toprak soğudu. Sonbahar geceleri karardı, uzadı. Siperlerde kazaklar çile doldurmaya devam ettiler. Almanlara ateş ettiler. Kışlık urbaları vardı, yoktu. Atıştılar başçavuşlarla. Karınları doymadı bir türlü. Ama hiçbiri bu yabancı, bu düşman topraklardan uzak kalan kendi ülkesini, don toprağını düşünmekten bir an olsun geri kalmadı. O sonbahar Darya aç, kocası hayatının acısını doya doya çıkardı. Bir sabah Panteleimon Prokofievich yine herkesten önce uyanıp avluya çıkmıştı. Gördüğü manzara karşısında beyninden vurulmuşa döndü. Kapılar menteşelerinden çıkarılmış, yolun ortasına fırlatılmıştı. Hakaretin dik alası, rezalet. İhtiyar hemen kapıları yerine taktı. Kahvaltıdan sonra Darya'yı dışarıya, yazlık mutfağa çağırdı. Orada ne konuştular kimse bilmiyor. Yalnız birkaç dakika sonra Dunya, Darya'yı saçı başı darmadağın, haykıra haykıra mutfaktan çıkarken gördü. Başörtüsü çarpılmıştı. Dunya'nın yanından koşarak geçerken omuzlarını silkti. Gözyaşlarına bulanmış, kızgın yüzünde kaşları yerinden oynadı. ''Bekle sen, moruk herif, bekle! Ödetirim ben sana bunu!'' diye yılan gibi tısladı şişkin dudaklarının arasından. Dunya genç kadının arkasında gömleğinin yırtık olduğunu gördü. Çıplak omuzlarında korkunç bir kamçı izi kabarmıştı. Basamakları bir solukta tırmanıp eve girdi. O sırada yazlık mutfaktan topallaya topallaya Panteleimon çıktı. Öfkeden kudurmuştu. Bir küme kullanılmamış deri dizgin vardı elinde. Dunya babasının ''Daha da sert vuracaktım, tüh! Kancık köpek, orospu seni!'' diye hırladığını duydu. Evde asayiş yeniden kuruldu. Darya birkaç gün sindi. Sudan durgun, ottan yılgındı. Geceleri herkesten önce yatağa giriyordu. Natalya'nın içten bakışları karşısında soğuk soğuk gülümsüyor. ''Hadi bakalım, pekala, görüşürüz.'' dercesine omuz silkip kaşlarını kaldırıyordu. Dördüncü gün yalnız Darya ile ihtiyar Panteleimon'un bildiği bir olay yer aldı. Ondan sonra Darya başını dimdik tutup gülerek dolaştı ortalarda. İhtiyarsa bütün bir hafta başını nereye sokacağını bilemedi. Süt dökmüş kediye dönmüştü. Ne olduğunu karısına söylemedi. Kilisede günah çıkartırken bile olayı da olay hakkında kendi günahkar düşüncelerini de kendine sakladı. Olan şuydu. Panteleimon artık Darya'nın adam akıllı yola geldiğine inanmıştı. Karısı ilini çıkaya, ''Çalıştır şu Darya kaltağını.'' diyordu. Sür işe. Çalışsın da aklı kötülüğe gitmesin. Oturup şişmanladıkça aklı fikri geceleri çıkıp sürtmekte. Kendi de Darya'ya döven yerini temizletti. Arka avluda yakacak çalı çırpıyı istif etti. Samanlığı beraber derleyip düzenlediler. Yine o gün öğle üzeri Panteleimon harman makinesini ambardan samanlığa geçirmeye karar verdi. Gelinini yardıma çağırdı. Darya başörtüsünü düzeltti, cepkeninin altına kayan samanları silkeledi. Evden çıktı, döven yerini geçip ambara girdi. Panteleimon doldurma pamuklu iş postu eski püskü pantolonuyla önden gidiyordu. Avluda kimseler yoktu. Dunya sonbahar yününü eğirmeye anasına yardım ediyor, Natalya ertesi günün ekmek hamurunu yoğuruyordu. Köyün ötesine akşam ışığı almıştı. Kilisenin çanı halkı duaya çağırırken saydam gökyüzünde ta yukarılarda küçükten mor bir bulut parçası hareketsizdi. Donun ötesindeki kavakların çıplak dallarına kararmış yanık odun kıymıkları gibi kargalar takılıydı. Akşamın boş durgunluğu içinde çıkan her ses keskin, belirli. Davar avlusundan buharlı tezek ve saman kokusu geliyordu. Panteleimon'la Darya, rengi uçuk kırmızı harman makinesini samanlığa taşıdılar. Bir köşeye yerleştirdiler. Panteleimon, öteye beriye saçılan samanları toparlayıp gitmeye hazırlandı. "Baba!" diye seslendi o sırada Darya fısıltıyla. Panteleimon, harman makinesinin yanına döndü, sordu. "Ne var?" Darya karşısında durmuş, gömleğinin düğmeleri çözüp kolları geride saçlarını düzeltiyordu. Duvarda bir çatlaktan batan güneşin kıpkırmızı bir ışını geldi, boynunu aydınlattı. "Bak baba, ne var burada? Gel de bak," dedi Darya. Yana eğilerek ihtiyarın omzu üzerinden açık kapıya doğru baktı. İhtiyar Darya'nın yanına gitti. Darya birden kollarını açtı. Panteleimon'un boynuna sarıldı. Parmaklarını birbirine kenetledi. Geri geri gidip onu da çekti. Bir yandan fısıldıyordu. "Gel baba, gelsene buraya. Bak burası ne yumuşak." "Ne oluyor be sana?" diye sordu Panteleimon telaşlanıp. Başını oradan oraya çekiştirip kadının kollarından kurtarmaya çabaladı. Darya inadına daha da yakına çekti onu, ta kendi yüzünün yanına. Sakalına doğru sıcak sıcak soluyor, gülüyor, fısıldıyordu habire. "Bırak ulan cadı karı, bırak!" İhtiyar direndi. Gelinin karnı karnına sürtüyordu. Darya az daha geri giderek arka üstü düştü. İhtiyarı da sürükleyip üzerine düşürdü. "Şeytan karı, delirdi, bırak ulan!" "İstemiyor musun?" diye sordu Darya soluk soluğa. Kollarını çekti, ihtiyar adamı göğsünden itti. "Belki de yapamazsın. O halde rahat bırak beni, anlaşıldı mı?" Ayağı fırlayıp çabucak eteğini düzeltti, sırtına takılan samanları silkeledi. Çılgına dönen ihtiyarın suratına haykırdı. "Geçen gün niçin dövdün beni ha? Kocamış kadın mıyım ben? Sen neydin gençliğinde, söylesene. Ne olacağım ben peki? Gideyim köpeklerle mi yatayım? Hadi oradan topal herif, sen de al işte." Pis bir hareket yaptı. Kaşları oynaya oynaya kapıya yöneldi. Kapıda bir kere daha dikkatle entaresini inceledi. Samanları cepkeninden, başörtüsünden süpürdü. Panteleimon'a hiç bakmadan konuştu. "Dayanamıyorum. Ne yapayım? Bir kazak lazım bana. Sen madem razı değilsin, ben de gider bulurum birini. Anlaşıldı mı? Ağzını açıp tek kelime söyleyeyim deme." Kalçalarını oynata oynata kapıya gitti. Hiç geriye bakmadan gözden kayboldu. Panteleimon harman makinesinin yanında kala kalmıştı. Sakalını çiğneyip duruyordu. Suçlu, şaşkın bakışlarını samanlığın dört bir yanında gezdirdi. "Belki de haklı," dedi içinden. "Belki günaha girmeliydim karıyla." Başına gelenden afallamış, şaşkına dönmüştü. 6. Kasım'da don geldi, tuttu dört bir yanı. Kar erken yağdı. Köyün yukarı ucundaki dönemeçte donun üstünü hep buz bağladı. Orada çeliğe çalan mavimsi buzun üstünden yürüyüp karşı yakaya geçenler oluyordu tek tük. Daha aşağıda ırmağın kıyıları ince bir buz tabakasıyla örtüldü. Akıntı ortalarda sert, yeşil dalgaların tepeleri köpüklüydü. Kara yamacın altındaki arkta kedi balıkları çoktan 30 metre kadar derine inmiş, kış uykusuna varmıştı. Kaygan sazanlar da orada. Yalnız turna akıntıya karşı direnerek yukarı yukarı yüzmeye çabalıyor, sık sularda ileri atılıp Ringa'yı kovalıyordu. Chiga kuma oturmuştu. Balıkçılar ağlarla Chiga'yı toparlamak için Don'un bütün bütün bastırmasını beklediler. Kasım'da Melekoflara Gregor'dan mektup geldi. Romanya'dan yazıyordu. Yaralanmış. Sol kolunun kemiğini kurşun parçalamış. Yarası iyi olana kadar memleketine göndereceklermiş onu. Bu haberin hemen ardından Melekof hanesinin başına bir başka bela geldi. 18 ay önce Panteleimon birden parasız kalmış. Sergei Mokov'dan senet karşılığı 100 ruble ödünç almıştı. Yazın ihtiyarı dükkana çağırıp parayı ödemek niyetinde olup olmadığını sordular. Panteleimon dalgın gözlerle yarı boşalmış raflara, parıl parıl tezgahlara baktı, duraladı. "Bekle biraz işte, biraz belimi doğrultayım, ödeyeceğim," dedi sonunda. Belini doğrultamadı, hasat iyi değildi. Duvarda satsan para etmezdi. Ansızın Haziran'da kar yağar gibi icra memuru köy odasında bitiverdi. Panteleimon'u çağırttı, durumu bildirdi. "Ya parayı ya malını." Masanın üstünde kocaman bir kağıt duruyordu. Çaresiz Panteleimon adamın okuduklarına kulak verdi. İmparator Hazretleri adına Donetsk bölgesi 7. daire sulh hakimi önünde çavuş Panteleimon Melekov'un senet karşılığı tüccar Mokov'a olan 100 ruble borcu hakkında tüccar Sergei Mokov'un şikayeti dinlendi. Medeni kanunun 81, 100, 129, 133 ve 145. maddeleri gereğince çavuş Panteleimon Melekov'un tüccar Mokov'a 21 Haziran 1915 tarihli senet karşılığı 100 ruble ve ilaveten mahkeme masrafları için 3 ruble ödemesine karar verildi. Medeni kanunun 156. maddesinin 3. fıkrası gereğince karar kanun niteliğinde sayılacak ve derhal uygulanacaktır. Donetsk bölgesi 7. dairesine bağlı sulh hakiminin İmparator Hazretleri adına kararı. Sözü geçen hüküm ilgili kişiler ve kurumlarca kanuna harfiyen riayet edilerek uygulanacaktır. Bütün mahalli polis ve askeriye makamları görevinin yerine getirilmesinde mahkeme kararını uygulamakla görevlendirilen memura yardımcı olacaklardır. Kararı dinleyen Panteleimon eve gitmek için izin isteyerek parayı o gün getireceğine söz verdi. Doğru Korşunov'lara gitti. Alandan geçerken tek kollu Alexi Şamil'i gördü. "Ne var ne yok?" dedi Şamil. "Bildiğin gibi." "Nereye böyle?" "Korşunov'lara gidiyorum iş için." "Ya pek memnunlar hayatlarından. Oğulları Mitka cepheden dönmüş diye duydum." "Öyle mi?" "Öyle dediler," dedi Şamil. Gözünü yanağına oynattı. Tütün torbasını çıkarırken ekledi. "Sar bir cigara ihtiyar. Kağıt benden, tütünü senden." Panteleimon bir cigara yaktı. Korşunov'lara gitsin mi gitmesin mi karar veremiyordu. Sonunda gitmeye karar verdi. Topal aksak yola koyuldu. Şamil arkasından bağırdı. "Mitka da haç almış. Senin oğlanlara yetişmeye çalışıyor. Artık köyde haçtan geçinmeyecek. Tarlada serçe sürüsü kadar oldu be." Panteleimon ağır adımlarla köyün sonuna kadar yürüdü. Korşunov'ların evinin penceresinden içeri bir göz attı. Bahçe kapısına yöneldi. İhtiyar Miron kendi karşıladı onu. Çilli yüzü sevinçten parlıyordu. "Duydun mu? Ne talihliyiz?" diye sordu Panteleimon'un koluna girerek. "Şimdi Alexi Şamil söyledi ama ben başka iş için geldim." "İşin bekler canım. Gel içeri de oğlanı görele. Gelişini kutlayalım. Bir iki kadeh atalım dedik. Benimki köşeye bir şişe koduydu böyle günlere." "Söylemene ne hacet?" dedi Panteleimon. Gülümsedi, burnunu oynattı. "Kokuyu aldım bile." Miron kapıyı ardına kadar açtı. Panteleimon geçsin diye yana çekildi. Panteleimon eşiği geçer geçmez masanın gerisinde oturan Mitka'yı gördü. "İşte burada asker oğlumuz," diye haykırdı büyük baba Grishaka. Gözleri dolu dolu Mitka'nın omuzlarına sarılmıştı. Panteleimon Mitka'nın uzun elini avcunun içine aldı. Bir adım geri gidip şaşkın şaşkın yüzüne baktı. "Ne oldu? Ne bakıyorsun öyle?" dedi Mitka kısık bir sesle. Gülümsüyordu. "Nasıl bakmayayım? Şaştım da kaldım. Grishka ile beraber yolcu ettiydim seni. Daha çocuktunuz. Bir de şu haline bak şimdi. Kazak ki ne kazak. Atamanın alayına layıksın valla." Lukinichna bir bardağa vodka koymaya çalışırken yaşlı gözlerle Mitka'yı süzüyordu. Dikkati dağıldı, içkiyi taşırdı. Ey şapşal karı, ne yapıyorsun? Ziyan edilir mi bu içki be? Diye Miron karısını haşladı. Sevinci gününüze içiyorum. Sağlığına Mitka. Eve gelişin uğurlu olsun. Panteleimon gözlerinin mavimsi akını döndüre döndüre dikti vodkayı. Hiç soluk almadan sonuna kadar içti. Kirpikleri hafiften kırpılıyordu. Dudaklarını, bıyıklarını yavaşça avucuna sildi. Gözlerini bardağın dibine dikti. Başını arkaya atıp kalan son damlayı da boğazından aşağı indirdi. Ancak ondan sonra bir soluk aldı. Ağzına bir hıyar turşusu attı. Gözlerini açıp kapadı memnun memnun. Lukinichna bir bardak daha doldurdu. İhtiyar hemen orada birden sarhoş oluverdi. Mitka gülümsüyor, onu seyrediyordu. Kedi gibi gözleri yeşil yeşil daralıyor, sonra açılıp koyuluyordu. Delikanlı köyden gideli beri değişmişti. Bu kara yağız, kara bıyıklı kazakta 3 yıl öncesi askere giden dal gibi delikanlıyı ara bul bulabilirsen. Bayağı büyümüş, boyatmış, geniş omuzlu bir genç adam olmuştu. Eti budu yerindeydi. Herhalde 60 kilodan az çekmezdi. Yüzü kabalaşmış, sesi kalınlaşmıştı. Yaşından büyük gösteriyordu. Yalnız gözleri tıpkı eskisi gibi, yine öyle tedirgin edici, huzursuz. Anası gözlerini ayıramıyordu oğlunun gözlerinden. Gülüyor, ağlıyor, buruşuk eliyle oğlunun kısa sert saçlarını, dar beyaz alnını okşuyordu. "Demek haç aldın ha?" dedi Panteleimon, sarhoş sarhoş sırıttı. "Kazaklar arasında haç almayan kaldı mı ki?" Mitka kaşlarını çattı. Kuruçkov'un 3 açı var. Ne yaptı? Hiç. Dolaşıp duruyor karargahta. İhtiyar Grishaka bir acele söze karıştı. Gururlu olan, benim gibi tıpkı kerata, kimsenin önünde eğilmez. Adama onun için haç vermezler, diye Panteleimon lafı yapıştırdı. Miron çekti onu, öbür odaya götürdü. Orada bir sandığın üstüne oturttu, sordu. Natalya nasıl? Torunlar? Sağ salim ya hepsi. Tanrı'ya şükür. İş için geldim dediydin değil mi? Nedir? Söyle de kurtul. Yoksa yine içmeye daldık mı kafayı bulacaksın. Konuşamayacaksın. Bana para ver Tanrı aşkı için. Yardım et bana. Yoksa bunlar, bu para işi beni mahvedecek. Panteleimon sarhoş bakışlarıyla yalvarıp konuştu. Miron sözünü kesti. Ne kadar? 100. 100 ne? 100 ruble. Söylesene be adam. Korşunov sandığı karıştırdı, bir yağlı mendil çıkardı, çözdü. 10 tane onluk banknot saydı. Sağ ol Miron Grigorievich, bizi sefaletten kurtardın. Yok canım, teşekküre ne hacet, ne de olsa hısım akrabayız. Mitka köyde 5 gün kaldı. Gecelerini Anikuşka'nın karısının koynunda geçirdi. Kadının basit kadınlık ihtiyacına daha da çok kendini acıyordu. Basit, söz dinler, bir çare dul kadın. Gündüzleri akrabalarının, dostlarının arasında geçiyordu. Üzerinde ince bir haki gömlek, kasketi başında arkaya yatık, kollarını sallaya sallaya sokakları arşınlıyor, soğuğa karşı dayanıklılığını deniyordu. Bir akşam Melekov'lara uğradı. Sıcacık mutfağa dışarıdan ayaz kokusu, keskin asker kokusu getirdi. Oturdu, savaştan, köyde olup bitenlerden söz etti. Sonra yeşil gözlerini daralttı, daralttı, Darya'ya baktı. Kalktı, gitmeye hazırlandı. Kapı arkasından çarpar çarpmaz mum alevi gibi ışığı verdi Darya. Dudakları kısılmıştı. Tam başörtüsüne uzanıyordu. Elini çıka sordu. Darya, sen nereye gidiyorsun? Biraz dışarı çıkacaktım. Ben de geleyim, dur. Panteleimon başını kaldırmadı, yerinden kımıldamadı. Soruyu da cevabı da işitmezlikten geldi. Darya yanından geçip kapıya yönelirken göz kapakları gözlerindeki kurtça ışıltıyı ancak örtüyordu. Kaynanası bastı bacak ardından yürüdü. Mitka kapıda durmuş öksürüyor, ayaklarını yere sürtüp duruyordu. Kapı mandalının sesini duyunca döndü, merdivenlere doğru bir iki adım attı. ''Sen misin orada Mitka? Avluda yolunu mu kaybettin?'' diye seslendi Ilinichka soğuk soğuk. ''Bahçe kapısını iyi kapı ardından, yoksa bütün gece çarpar, rüzgar var.'' ''Yolumu filan kaybetmedim. Çekerim kapıyı, merak etmeyin.'' dedi Mitka acıklı bir sesle. Sokağa geçip dosdoğru Anikuşka'nın avlusuna yollandı. Mitka azade kuş misali bir hayat yaşıyor, gününü gün ediyordu. Yarına Allah kerim. Askerlik pek sarmadı onu. Yüreği korku nedir bilmezdi ama kendini göstermeye de pek heves etmedi. Ordu sicili hiç iyi değildi. İki kere harp divanına çıkmıştı. Bir keresinde uyruk değiştirmiş bir Polonyalı kadının ırzına geçmekten, birinde hırsızlıktan, 3 yıl içinde yediği cezanın sayısını kendi de bilmiyordu. Bir kere az daha kurşuna dizilecekti. Ne yaptı etti kurtardı kendini. Alayda illallah dedirtmişti kendinden ama neşeli güler yüzü tabiatından, açık saçık türkülerinden, dost canlılığı ve içtenliğinden kazaklar hep severdi onu. Gözünü tehlikeden esirgemediği için de subaylarla arası iyiydi. Yüzünden gülümsemesi hiç eksik etmeden yumuşak, kurtça adımlarla yürüyordu yolunda. Sahiden kurda benzer bir hali vardı. Duruşunda, yeşil gözlerinin yağlı bakışında, hatta başını çevirişinde. Mitka bir şarapnel parçasıyla yaralandığından beri boynunu hiç kıvırmazdı. Yana ya da geriye bakmak istedi mi bütün gövdesiyle dönerdi. Geniş kemiklerini kaplayan kasları sımsıkıydı. Hareketleri hafifçecik, ölçülü, tutumlu. Bir vadide karılıp üstüne çıkarılan iyi, kara toprak gibi sağlık ve kuvvet kokardı nereye varsa. Hayat onun için basit mi basit, dosdoğru önünde uzayıp giden bir karık gibi. Yolun tartışma tanımaz hakimiydi. Düşünceleri de öyle basit, ilkel ve dosdoğru. Aç mısın? Çalabilirsin. Çalarsın, adamsan. Hatta yoldaşının ekmeğini çalarsın. Mitka aç kaldı mı çalardı. Çizmelerin mi yıprandı? Bir Alman tutsağından al geçir ayağına. Mitka işlediği suçun kefaretini ödemeye de vardı. Kaç kere siperden çıkıp gitmiş, soluğu tıkanmış Alman nöbetçilerini sırtlanıp dönmüştü. En tehlikeli görevlerin gönüllüsüydü. 1915'te az kalsın paramparça ediliyordu. Tutsak edildi. Aynı gece tırnaklarının parçalanması bahasına içine tıkıldığı sundurmanın damını delip kaçtı. Üstelik hatıra olsun diye yanına birkaç araba dizgini aldı da öyle gitti. Evet, nice hengame atlatmıştı Mitka bu yollardan. 6 gün sonra oğlunu arabayla Milerovo istasyonuna götüren Miron, yeşil vagonlar önünden geçip gidene kadar durdu baktı. Sonra kırbacının sapını sahanlığın toprağına saplayıverdi. Şiş gözleri yere dönük kaldı. Lukinichna oğlunun ardından yaman gözyaşı döktü. İhtiyar Grishaka öksürdü, sümkürdü. Elini paltosuna sildi. Anikuşka'nın karısı Mitka'nın ateşli, iri gövdesini hatırlaya hatırlaya ondan kaptığı bel soğukluğunun acısına katlandı. Ağladı durdu köşesinde.